Merhabalar efendim. İrfan gündeminde sizlerle tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte tekrar gündemin irfana ilişkin boyutlarını konuşmaya gayret edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
Safa verdiniz.
Allah razı olsun. İyisiniz inşallah şimdi.
Elhamdülillah hocam. Allah'a hamdü senalar ederiz. Bir üzücü haberle bugün programımıza başlamış olduk. Profesör Doktor Raşit Küçük hocamız Hakk'ın
Evet,
rahmetine
evet ya
kavuşmuş.
hakikaten.
Kendisi uzun yıllar İSAM'ın başkanlığını yürütmüştü. Marmara İlahiyat'ta hocamızdı zaten biliyoruz.
Evet.
Ondan evvel de böyle çok aktif, aksiyoner.
Kurul başkanlığı da yaptı. Dinişleri Yüksek Kurul
Dinişleri
Başkanlığı
Yüksek
yaptı.
Kurulu
Biz
Başkanı.
beraber aynı dönemde çalıştık.
Evet hocam önce rahmet dileyelim.
Efendim Raşit Küçük hocamızı ben 1981 yılında tanıdım. 1980 ihlalinden sonra hocamız Erzurum Yüksek İstihbarat Enstitüsü'nde müdürmüş o zamanlar. Ve ihtilal onu maalesef hapse almış. Ve bayağı da işkence çekmiş orada. Sonra yani yapılan istintaklarda hiç alakası olmayan suçlamalar yöneltildiği anlaşılarak dışarıya çıkarılmış. Ve Erzurum'dan başka bir yere tayin edilmesi. Çok tehlikeli bir adam. Her grupla çok iyi alakası var gibi bir bilgi notuyla bizim İstanbul Yüksek İstihbarat Enstitüsü'ne atandı. Biz o zaman Yüksek İstihbarat Enstitüsü'nde müdür yardımcısıydık. Ben de gerçi o arada askere gitmiştim. Onun geldiği zaman Mart 1981, Temmuz 1981 arasında ben 4 ay kısa dönem askerlik yapmıştım. Biz askerdeyken Raşit hocamızı İstanbul'a atamışlar. İstanbul'a geldiğimizde Raşit Bey'i tanımış olduk. Hakikaten çok güzel bir insandı. Yani insan güzeliydi. Haluk bir insandı. Halimdi. Hilim sahibi bir insandı. Yumuşak başlıydı. Öfkelendiği, gadaplandığı, sesini yükselttiği hemen hiç görülmemiştir. Hakikaten bu
o
önemli
gayri diniyesi de çok bilinen bir insan değil mi?
Aynen. Yani
Celadet böyle.
Kesinlikle o konuda hiç taviz olmaz ama yani sesini yükseltmezdi. Sesini yükseltmeden söyleyeceği sözü
Sözünü yükseltir.
evet
Öyle
aynen
derler ya hocam.
en yüksek dozajda söylerdi ama sesini yükseltmezdi. Yani o muhteşem bir öfke kontrolüyle ve çok güzel düzgün ifadelerle meramını anlatır, maksadını ifade eder. Yani o şeyi çok iyi temsil ederdi. Dini hassasiyeti çok iyi temsil eden bir insandı. Yüksek İstihbarat Enstitüsü'nden sonra işte üniversiteye geçiş döneminden sonra da yine arkadaşlıklarımız, dostluklarımız oldu. Yani odalarımız da yakındı şeyde Yüksek İstihbarat Enstitüsü zamanında. Sırt sırtaydı odalarımız. Sonra üniversite olduğumuz zaman da yine Ebu Hanife binasına geçtiğimiz zamanlarda da görüşürdük. Fakültede dekanlık dönemi de oldu hocanın. O dönemlerde de yani talebelerle ilişkisi, halkla ilişkisi, cemaatlerle, gruplarla ilişkisi, siyasi partilerle ilişkisi, yani herkesle çok hüsnü muamele ile ilişki kuran ve herkese de herhalde en çok beni seviyor dedirecek kadar yakınlık sağlayan bir yapıya sahipti. Bu çok büyük bir hassasiyettir. Yani
Evet.
kim gelse ziyaret etse, onu da görse ya bana ayrı bir değer verdi diye hisseder insan. Bu muhteşem bir özelliktir.
Bu da
Yani
sünnet aslında değil mi hocam?
sünnet
Yani
tabii
Resulullah Efendimizin yanına
Efendimiz
gelen ve
tabii aynen öyle.
kendisini en çok
Aynen öyle.
muameleye layık
Sanıyorum
görmüş.
Raşit Bey hocamız da yani hadis ilmiyle olan meşguliyetinden
Sahası
efendim
hadisti.
hadisti evet
Evet.
hadis ilmiyle meşgul olmuştu. O ilmiyle meşguliyetinden dolayı Efendimizin hadisleriyle olan ülfetinden muhtemelen o güzel ahlak-ı Muhammediye kendisine intikal etmiş, inikas etmiş bir güzel insandı. Biliyorsunuz özellikle onun Riyazu Salihin çalışması İsmail Çakan ve
Yaşar
Yahya
Kandemir
Yaşar
hocamızla.
Kandemir hocamızla beraber müşterek yaptıkları Riyazu Salihin şerhi ve tercümesi gerçekten çok kıymetli bir eser olarak bugün kamuoyunda karşılık buldu. Hem din görevlileri kardeşlerimiz hem dini hayata merak eden ve hadislerden beslenerek bir dini hayat yaşamak isteyen insanlara
Çok güzel bir sohbet kitabı oldu hocam.
çok muhteşem bir sohbet kitabı. Yani
Evet.
hadisin tercümesini, sebep
Evet.
vurudunu ve hadisten çıkan işte faideleri,
Evet.
fevait dediği eskilerin yani hükümleri çok güzel tanzim eden, çağdaş bir üslupla çağdaş okuyucuya hitap eden kıymetli bir eser oldu Allah razı olsun. Yani inşallah üç hocamız için de sadaka-i cari olmuştur diye
Evet.
temenni ediyorum. Çünkü üçü de her biri birbirinin yaptığını kontrol ederek yani üç defa her biri yapılanı gözden geçirmek suretiyle çok güzel üslup birliği de yakalamış oldular. Yani
Evet.
herhalde önce aradan taksim ettiler ciltleri. Sonra herkes bir öncekinin yaptığını okuyarak 3 defa okunmuş oldu ve elden geçmiş oldu bu çalışma. Güzel bir çalışma oldu. Hocamızın, Raşit hocamızın Sevgi Medeniyeti diye doktora çalışması var malum. O da çok kıymetli ve değerli bir eserdir Raşit hocamızın. Raşit Bey dekanlık da yaptı fakültemizde 2 dönem. Ancak Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı da kendisine teklif edildiğinde zaten emekliliğe çok az zaman kalmıştı. Zamanı Diyanet İşleri Başkanı efendim bir önceki kurul başkanının süresi dolunca Raşit Bey'in kurula gelmesini ve başkan olmasını çok arzu ettiğini ifadeyle beni de devreye sokarak böyle bir talepte bulunmamı istedi. Ben İstanbul'a geldiğim zaman yani başkanın selamıyla böyle bir davette bulunduk. Sanıyorum o zamanlar başbakandı Cumhurbaşkanımız. Onun da herhalde böyle bir talebi kendisinden doğrudan olmuş olmalı ki o da artık kırmadı ve geldi 2 yılı aşkın bir süre kurul başkanlığını yürüttü Ankara'da. O zaman
yani hocam şey olarak söyleyeyim, Din İşleri Yüksek Kurulu tam olarak ne yapar?
Din İşleri Yüksek Kurulu tam olarak aslında çok farklı fetva ve içtihatlardan çağımızda insanların ihtiyaçlarına göre bu fetvaları birleştirerek yeni bir karar haline getirip ümmetin istifadesine sunan bir kuruldur. Yani mümkün mertebe fıkıh kitaplarımızda, ilmihal kitaplarımızda olan ya da olmayan pek çok konu Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorulmaktadır. Bunların bir kısmı müftülerimiz tarafından, müftülükler tarafından cevaplandırılabilecek şeylerdir. Bir kısmı ise hakikaten bir üst gözle görülmesi gereken, uzmanlarca incelenmesi ve kurul üyelerince de müzakere edilmesi gereken hususlardır. Dolayısıyla kurul kararı demek, yani fetvaların hepsinin görüldüğü ve yeni bir takım yorumlarla güncellenerek kamuya mal edildiği bir karar demektir. Yani bu karar artık aslında dini bakımdan bağlayıcı demektir. Yani tabii insanlar yine uyumaz ayı mesela dini konular çünkü sonuçta kanuni meclisi yok ama yani baktığınızda bir en üst kurul bir
meşihat makamı mıydı hocam Osman'da bunun karşılığı?
Tabii Şeyhülislamlık fetva makamı vardı. Fetva evet. Emirliği. Evet. Orada da bir fetva için kurulmuş bir ümena heyeti vardı. Onlar bunu müzakere ederlerdi. Ona tekabül ediyor. Yani
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu kuruldaki şeyi konumu nedir?
Başkan kurulun da otomatik olarak başkanı konumundadır ama ona talimat verecek konumda değildir. Yani kurulun özellikle kararlarına doğrudan müdahil olamaz. Sadece onların kararlarını açıklar veya oraya sevk eder. Yani orada görüşülmesini ister. Bunun şöyle bir artısı da olmuştur Cumhuriyet tarihinde. Yani zaman zaman bazı tartışmalı konuların dini bakımdan sıkıntılı konuların kurul tarafından bu alanda fetva verilmesi istikametinde. Faiz gibi, başörtüsü gibi konularda zaman zaman başkanlıktan talepler olmuştur. Diyanet İşleri Başkanları da bu benim sen vereceğim bir karar değildir. Bu konuda bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın üst kurulu var. Din İşleri Yüksek Kurulumuz var. O kurula havale etmek zorundayım ben bunu. Oraya havale eder. Orada da iş hakikaten nasıl olması gerekiyorsa yani ayetler, hadisler, fıkıh kitapları, içtihatlar neyse onlar hepsi gözden geçirdikten sonra ittifaklı bir karar verilir ve o karar çoğu zaman da siyasi iradenin talep etmediği istikamette de olur. Nitekim çünkü 12 Eylül zamanında da 28 Şubat'ta da özellikle başörtüsü ve benzeri konularda bu tür talepler vaki olduğu halde Diyanet İşleri Başkanları kuruldan böyle bir karar biz istihsal edemiyoruz ve oraya müdahale edemiyoruz diyerek bir bakıma oraya sığınmışlardır.
Yani kitap ne diyorsa, sünnet ne diyorsa onu.
Aynen. Ve hakikaten bunu hep biz Diyanet'te iftiharla söyleriz. Ben de Diyanet'te bulunduğum zamanlarda söylerdik. Yani şimdi de söylüyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulumuz şer-i şerife muhalif ve mugayir. Yani kitabın açık hükmüne ters ve aykırı bugüne kadar herhangi bir fetva, içtihat ve bir karar vermemiştir.
Ne güzel hocam.
Bu da
ne
aslında güzel. Dini siyaneti açısından, dinin korunması açısından ve bağlayıcılığı açısından önemli bir imkandır diye düşünüyorum. İyi ki Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir başkanlık var. İyi ki oraya bağlı bir böyle bir kurul var. O kurulda insanlar da yani aralarında suyu niyetli veya ne bileyim başka hesapları olanlar bulunsa bile genel heyet umiyesi sağlam olduğu için Allah'ın inayetiyle bugüne kadar bir yamuk karar çıkmamış hamdolsun.
Hocam Raşit hocamıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Bir vesile bu Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yola çıkarak aslında geçen haftadan beri konuştuğumuz bir meclisi meşayih meselesi var hocam.
Aynen doğru
söylüyorsunuz. Meclisi meşayih Osman'da nasıl bir kurumdu hocam? Bunun siz bir tarihçesini başlamıştınız anlatmaya.
Evet.
Hangi ihtiyaçla kurulmuştu? Kısaca onu yine anlatabilirsek çok
tabii
seviniriz.
Hocam. Şimdi efendim tarikatlar ve tekkeler ilk dönemlerde biraz kendi otokontrol mekanizmalarıyla yürüyorlardı. Finansmanını vakıf dediğimiz o hayır kurumları sağlıyordu. Şeyhlik atamalarını sadece sultanlar inha ediyorlar veya işte beraat vererek şeyhlik yapmalarına izin veriyorlardı. Yani başlangıçta ilk devrelerde 14. asırdan itibaren böyle devam etti. 18. asra gelindiğinde zaman zaman farklı niyetlerle insanların çıkıp tekke açmaya niyetlendiği ve bu suretle bir takım yanlışların ortaya çıkacağı endişesi söz konusu olunca 3. Selim zamanında bir fermanla bir şeyhler heyeti kuruluyor. Yani tekke açmak isteyenlerin oraya müracaat etmesi ve oradan alınacak desturla açılması kararı çıkıyor. Bir süre öyle devam ediyor. Sonra şey zamanında 2. Mahmut zamanında 1. Abdülmecid zamanında filan da benzer bazı değişiklikler yapılıyor ama esas bizim bugün bildiğimiz Meclis-i Meşayih'in resmi olarak kuruluşu Sultan Abdülaziz zamanında 1866 yılında olmuştur. Amaç da yani bu merkez tekkelerin, merkez tekke icat ediliyor önce 2. Mahmut zamanında. Bu merkez tekkeler yani kendilerine bağlı gerek İstanbul içinde gerekse Taşra'daki tekkelerin yönetim ve denetiminden şeyh atamalarından sorumlu. Onlar inha ediyorlar şeyhlik atamalarını. Onların da bazı sıkıntılar ortaya çıkarması üzerine Meclis-i Meşayih gibi kurula ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Ve yine Sultan Aziz'in fermanıyla bir Meclis-i Meşayih diye bir kurul kuruluyor. Bu kurulun iki
Türkçe açılımı hocam Şeyhler Meclisi demek değil mi?
Evet, Şeyhler Meclisi. Evet, yani Şeyhler tarikati Turuk Aliye'nin evet. Şeyhlerinin meclisi. Atanması, evet. Efendim yönetimi ve denetimi ile ilgili fonksiyonları gören bir meclis bu.
Evet.
Bu meclis Şeyhülislamlığa bağlı olarak kuruluyor. Şeyhülislamlık çünkü aslında ta devletin kuruluşundan itibaren pek çok idari mekanizmayı bünyesinde barındıran bir kurum. Yani önceleri tedris de oraya bağlı. Yani medreseler de Meclis-i Meşayih'e bağlı. Şeyhülislamlık makamına bağlı. Efendim kaza ya.
Yargı.
Yargı da oraya bağlı. Yani milli eğitim de, maarif de oraya bağlı aslında bir bakıma. Ve diyani hizmetler, yani cami, tekke ve zevaya da oraya bağlı. Ama şeyden sonra yönünü batıya dönünce
Tanzimat'tan sonra iş biraz değişiyor.
İkinci evet. Mahmut'tan sonraki süreçte işte bir maarif vekaleti kuruluyor. Mektepler, medreselerin bir kısmı oraya bağlanıyor. Adliye teşkilatı kuruluyor. Hakim ve kadılar da oraya bağlanıyor. Meşihat makamına cami, tekke, zaviye ve benzeri dini hizmetler kalıyor. Ve bazı medreseler kalıyor. Dolayısıyla Meclis-i Meşayih de meşihat makamı dediğimiz o Şeyhülislamlık makamına bağlı olarak kuruluyor. Onun bir alt kurumu gibi. Zaten kurulduğu zaman da 1826 yılında Vakayı Hayriye ile Yeniçerilik kaldırdıktan sonra Yeniçeri Ocağı'nın merkezi olan bu İstanbul Müftülüğü olarak kullanılan şu andaki Süleymaniye'deki mekan meşihat makamına veriliyor.
Evet.
Yani artık nasıl şey lav olmuştur askeriye. Yeni askeri kesim de bu taraflarda 3. Selim kışlası falan var ya bu Anadolu yakasında. Orada
evet,
iskan
evet.
edildiği için orası boşalıyor. Orası boşalınca kendi şeylerinde konaklarında meşihat hizmeti gören Şeyhülislamların böyle bir müesseseye ihtiyacı olduğu için II. Mahmud'un takdiriyle Meclis-i Meşayih'in de bulunduğu için de içlerindeki meşihat makamı şeye taşınıyor. Adınızı getirin.
Siz de orada görev yapmıştınız.
Evet,
hocam.
İstanbul Müftülüğü'nün bulunduğu evet. yere taşınıyor. Orası aşağı yukarı 20 dönüme yakın bir arazidir. Meclis-i Meşayih de o binanın işte Halice Bakan bölümünde bulunuyor. Orada işte hem işte başkanı var, üyelerin odaları var, toplantı yeri var, kütüphanesi var Meclis-i Meşayih'in. Ama maalesef 1926 yılında çıkan bir yangında o bina, ahşap bina yanıyor. Ama evraklarının büyük bir kısmı kurtarılıyor hamdolsun. Çok az bir kısmı zayi oluyor.
Hocam ilk Meclis-i Meşayih reisi kim?
İlk Meclis-i Meşayih reisi Yenikapı Mevlihanesi Şeyhi Osmanlı Selahaddin Dede. Yani onunla başlıyor. Osmanlı Selahaddin Dede o zamanlar siyasilerle de ilişkileri iyi olan, efendim Ali Paşa ile Fuat Paşa ile benzeri paşalarla da ilişkileri iyi olan sosyal bir adam, girişken bir insan. Sanıyorum onun tesiriyle ilk defa onu görevlendiriyorlar. 7-8 tane başka tarikatlerden de şeyhler var. Onlar bu işin görevlendirme ile ilgili, atama ile ilgili vazifelerini başlıyorlar. Ama ilk 1-2 sene vakıflarla aralarında bir ufak şey oluyor, yani uygulama farklılığı oluyor. Daha sonra yeni bir fermanla, yani bunu meşihat bünyesinde ve mutlaka oranın onayı olmadan şeyhlerin atanmayacağına dair vakıflara da yazı falan yazılınca artık ondan sonra aktive edilmiş oluyor.
Her tarikatın orada temsilcisi oluyor mu hocam meşihat?
Yok.
Yani üyeler neye göre seçiliyor?
Üyeler tarikatların nüfuzuna göre, İstanbul'daki etkinliğine, tekke sayılarına ve bağlıların sayılarına göre, nüfuzuna göre seçiliyor yani. Ve en muteber, en etkin olan şeyhi de yine padişah fermanı ile reis olarak, yani seçimle olmuyor, atıyor ama şeylerde seçimle oluyor. İlçelerdeki bir de encümenler var. Encümen-i meşayih diye bölümler var. Onlar daha çok müftünün riyasetinde o bölgedeki yine muteber şeyhlerden seçilerek görevlendiriliyor ve İstanbul'a bildiriyor bunların görevleri.
Hocam 1866'dan 1926'ya 25 sene.
Kadar, evet. Aslında 60 sene aşağı yukarı. 25
60 sene.
25 Kasım, 30 Kasım'a kadar 25'in. Yani kanun o zaman çıkıyor ama tabii 26'ya kadar sarkıyor. Evet. Çünkü tekkelerin kapanması ile ilgili kanun çıktıktan sonra kayıt işlemleri yapılıyor. Yani hangi tekkeler faal ve bunların ne kadarı mütevellisi hayatta ve devam ediyor. Ne kadarı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alması gerekiyor. Onların tespiti yapılıyor. Eğer mütevellisi hayattaysa onlara tescil ediyor tekkenin mekanı. Yoksa mütevellisi, o zaman Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vakıfları bünyesine tescil ediyor. O tescil süreci de aşağı yukarı bir yıla yakın bir zaman alıyor yani. Yani
hocam bu 60 sene içerisinde kaç tane başkan gelmiş?
Valla 12 kadar olduğunu hatırlıyorum. 12 kadar. Çok
son değişik. Başkanı?
Son başkan hatırımda kaldığı kadarıyla Üdayi dergahı Postniçi'ni Mehmet Gülsen Efendi.
Öyle mi?
Evet. Esad Efendi de.
Esad Efendi ondan önce belki başkandı.
Ondan birkaç zaman önce. O 1913-14'lerde Sultan Reşat zamanında oluyor. İki sene galiba şeyhlik yapıyor. Reislik yapıyor. Üyelik daha fazla yapıyor da reisliği iki sene. Elifi Efendi var. Efendime söyleyeyim, bu şey var.
Cerrahilerden var mı hocam hiç?
Cerrahilerden başkanlık yapan var mı hatırlamıyorum.
Yani böyle bir şeye bakıldığı zaman 12 tane.
Halvetiler daha yoğunlukta. Halvetiler daha yoğunlukta. Onlar Mevleviler var. Efendime söyleyeyim.
Çünkü hocam denir. Halvetilik
bir. Celvetilik var.
Padişahların genelde tarikatı halvetilik bir.
Şöyle tabii o şeyden
Mevlevilik
sonra.
Mevlevilik bir elit bir tabakaydı.
Doğru. Yani böyle bir değerlendirme var. Yanlış da değil üsbütün. Şöyle söyleyeyim. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra tahta oturan Bayezid Veli'nin tasarrufuyla Anadolu'daki muhtelif halveti şeyhleri İstanbul'a davet ediliyor. Sümbül Efendi'den Merkez Efendi'ye ve diğerlerine varıncaya kadar ve bu Azerbaycan'da başlayan halveti yolculuğu Anadolu'da ve İstanbul'da temerküz ediyor ve birden çok etkin hale geliyor. İstanbul'daki
hocam sözünüzü balla kessem bir ara versek,
tamam.
Ondan sonra tekrar devam etsek. İrfan gündemi birazdan devam edecek efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte meclis-i meşihatı konuşmaya başlamıştık. Sonrasında da Osmanlı'da en etkili tarikat, en efendim gözde tarikat, en kültürel tarikat, böyle bu tür tasvirler yapılabilir.
Doğru.
Halvetilikten bahsediyordunuz hocam.
Evet.
İkinci Beyazıt zamanında kalmış.
İkinci Beyazıt zamanında halvetilikle ilgili Anadolu'da da yani öne çıkmış olan pek çok meşayi İkinci Beyazıt İstanbul'a davet ediyor. Ve İkinci Beyazıt'tan sonra İstanbul artık bir halveti merkezi haline geliyor. Ama sultanların ayrıca da hem tahta çıktıkları zaman kılıç kuşanma merasiminde Konya'daki Çelebi Efendi'yi davet etmek ve onlara saygı göstermek gibi şeyi var, ilgisi var. Ama halvetilik en çok taraftar toplayan, en çok ilgi uyandıran 4 büyük ana kolu ve 40 küsür tali kolu bulunan büyük bir tarikat. Ne zamana kadar? 19. yüzyılın ortalarına kadar. 19. yüzyılın ortalarında tarikatlerde bir şey başlıyor. Diğer kurumlarda olduğu gibi tereddi başlıyor, bir gerileme başlıyor. Bu gerileme sürecinde de özellikle posta oturan insanların babadan oğula geçen gelenekten gelmiş olmaları sebebiyle, yani bazen çok liyakatli olmayan kimselerin de iş başına gelmiş olması sebebiyle tarikatlerde bir düşüş oluyor. İşte bu düşüş sürecinde Mevlana Halid-i Bağdadi diye bildiğimiz bu Süleymaniyeli, Irak Süleymaniye'de doğup büyümüş ve Bağdat'a yerleşmiş olan Mevlana Halid-i Bağdadi, biliyorsunuz
Nakşi Halid'i kolunu
kuran adam, Hindistan'a giderek Abdullah Dehlevi'den seyri sülük görmüş ve tekrar memleketine gelip orada Bağdat'ta irşat ile meşgul olmuştur. Onun yaptığı önemli bir tasarruf var. O icazet verdiği, seyri sülük gösterdiği insanların icazetle taçlandırılması için mutlaka bir medrese mezuniyetini şart koşuyor. Bu medrese mezuniyetiyle birlikte manevi irşat vazifesinin beraber verilmiş olması halidilikte yeni bir yükselişi beraberinde getiriyor ve hakikaten ondan sonraki süreçte İstanbul'da ve Anadolu'da yıldızı parlayan tarikat Halidilik oluyor. Mevlana Halid-i Bağdadi.
Hocam, bu Bektaşi tekkelerinin kapatıldıktan sonra yerlerine genellikle Nakşi şeyhlerinin atanmış olmasında bunda etkin mi, yoksa bunun farklı bir sebebi mi var?
Onun etkin olduğunu düşünüyorum ben. Yani oralara Halidi ve Nakşi kısmen bazen de Mevlevi tayin edilmesi, yani onların daha müteşerri olması ve oradaki yeni yapılanmaya daha farklı katkı sağlayacakları düşüncesiyle ve devlete bağlılıkları sebebiyle belki biraz da o tercih edilmiş olduğunu düşünüyorum. Ve ondan sonraki süreçte hakikaten baktığınız zaman, yani İstanbul'da halveti ricalinin sayısı Halidiliğe evriliyor. Halidilik daha öne çıkmaya başlıyor. Daha büyük kollar, büyük şeyler, liderler yetişiyor. Tarik mensupları, Ahmet Ziyamüddin Gümüşhanevi gibi, Mustafa İsmet Efendi gibi, efendim Esat Erbili gibi veya işte Abdülhakim Arvasi gibi şahsiyetler. Yani o süreçte İstanbul'da serfiraz eyleyen Nakşi Halidi şeyleridir, ricalidir. Onların ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla tarikat 20. asırda da hatta tesir ve nüfuzunu 4 önemli kol halinde İstanbul'da sürdürmüştür. Tabii esas bizim konumuz
Meclis-i Meşayih'e etkisine peki bu Halidi
Yani Halidi Meşayih'inden de şey yapanlar var. Meclis reisliği yapanlar var. Bir de tabii kamuoyunda genel kabulde, yani işte Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi gibi hakikaten çok teşkilatçı bir adam. İşte Bahriye Matbaası gibi matbaa kurmuş, hayriye hizmetleri kurmuş, efendim şeye Mısır'da bulunmuş, Hicaz bölgesine gitmiş, Kazan tarafında halifeleri olan bir zat. Yani böyle güçlü insanların bulunduğu bir tarikat olarak düşünürseniz Halidi'yi, yani Halidi'nin hem devlet yönetiminde hem idarecilikte paşalardan insanlar var. Halidi ricaline mensup olan insanlar var. Dolayısıyla Halidi'nin böyle bir etkin dönem olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu diğerlerinin daha söndüğü manasına gelmiyor ama yani halvetiliğin gücünü Halidilik bir bakıma temsil etmeye başlıyor. Öyle bir şey var. Tabii halvetiliğin çok farklı şubeleri var. Mesela Uşşakilik var. Bir şubedir. Efendim Cerrahilik var. Bir şubedir. Ahmedilik var. Şemsilik var. Şemsi Sivasi kolları filan. Yani onlar yine devam ediyor ama yani biliyorsunuz bu tarikat ve tasavvuf işi biraz liderle kaim bir iştir.
Doğru.
Yani yetiştirdiği lider o günkü insan çok sevilen, karizmatik bir liderse tarikatın yıldızı daha çok parlıyor. Değilse gelen kişi, o bir önceki dönemde çok parlak olan tarikat daha sonra biraz daha sönük hale gelebiliyor. Yani halilik böyle bir şey.
Hocam, şimdi çok böyle su götürecek bir konudur ama evet. Şimdi özellikle tekaya ve zevayanın sizin ifadenizle ilgasından sonra çok tabii, hatta bazı ehli tarikta kendisini kapatmıştı zaten tarikatlar diye böyle yorumlarda bulunmuşlar. Kimisi teslimiyeti seçmiş, kimisi tam efendim böyle masa altına girmeyi seçmiş, evet. Kimisi de efendim daha farklı yollar seçmiş. Yani bu dediğiniz insan kalitesinin düşmesiyle alakası var değil mi hocam? Tekke ve
kesinlikle. Yani zaten hep şu söylenir, yani sosyal kurumlar bileşik kaplar giyer.
Evet, bileşik kaplar giyer.
Yani bu özellik, yani daha doğrusu bir düşme ya da yükselme emaresi bütün kurumlarda görülür. Yani evet. Dolayısıyla 17-18. yüzyıldan sonra Osmanlı'daki sosyal kurumlarda, medresede, tekkede, orduda, ticarette, sanatte, ziraatte neyse düşme hep birlikte olmuş. Bu tekkelere de, tarikatlere de yansımış. Orada da belli bir düşme olmuş ama bunun yolu ve çözümü müesseseyi kapatmak değildi bana göre. Hmm. Ben şahsen, bana sorsalar o zaman ben bunu kapatmak yerine bunların ıslah edilebileceğini ve farklı yöntemlerle, çünkü tarikat, tekke ve tasavvuf dediğiniz şey 1000 yıllık bir tecrübe ve 1000 yıllık tecrübede çok önemli fonksiyonlar icra etmiş. Yani sizin halk kitlelerinizi yönlendirmede, onlara, millete, devlete, dine, diyanete bağlılık konusunda formasyon kazandırmada çok önemli hizmetleri olmuş kurumlar bunlar. Yani vehle-i vilada böyle tek işaretle devre dışı bırakılacak kurumlar değil. Olmamalıydı bence. Yani ıslah edilebilirdi. Ama zaten tabii devlet başlangıçtan planlanırken Cumhuriyet'in kuruluşunda bunların hepsini devre dışı bırakmak üzere yola çıktığı için yani medreseyi, tekkeyi, saltanatı, ne bileyim işte hilafeti hepsini, o maksatla yola çıktığı için yapılacak bir şey yok. Ama yani düşünüldüğünde baktığınız zaman yani büyük boşluklar oluşturmuş. Zaten mesela o boşluğu kendileri de görmüşler ve tekkeleri yerine halk evlerini kurmuşlar. Yani bir folklorik mahiyeti olsun. Yani orada oradaki zikir, ayin vesaireyi ise bu folklorla karşılayalım
tutmamış
diye.
Tutmamış ama.
Hiç tutmamış. Evet. Hiç iyi göstermemiş.
Hocam şimdi bu şu an hani hemen bu zamana geldiğimizde de şunu görüyoruz ki gerçekten dediğiniz gibi 1000 yıllık müesseseler, belki 1200 yıllık müesseseler evet. Halktaki mevcudiyetini, dolayısıyla tesirin, nüfuzunu devam ettiriyor.
Evet.
Şimdi böyle bir ihtiyaç hala devam ediyorsa
evet.
Ve bu aslında kaldırıldığı vehmedilen tırnak içerisindeki tarikat ve zaviyeler aslında bir tarafından da böyle STK'lar olarak ya da farklı bir takım böyle
vakıf dernekler
olarak devam ediyorlarsa. Şimdi bu işin adını koymanın zamanı gelmedi mi hocam?
Yani, doğrusu tabii söylediğiniz gibidir. Yani şimdi insanoğlu sosyalleşerek hayatını sürdüren bir varlık. Yani sosyalleşmesi lazım. Sosyalleşmesi için de bunun gerçekten sosyal kurumlarla evrilmesi lazım, yetiştirilmesi lazım. Şimdi bizim hayatımızda cami var. Sosyalleşmeyi sağlıyor. Ev var, hane var. Hanede yemeklerin beraber yenilmesi, hatta yemek yemenin bile ritüele çevrilmesi bizim kültürümüzdedir. Yani bizim kültürümüzde baba gelmeden, çocuklar tamamlanmadan sofraya oturulmaz. Niye? Yani o bir ritüeldir.
Oturulmazdı yani hocam.
Ha, eyvallah, doğru söylüyorsunuz. Yani dolayısıyla o ritüelle çocuklar şekillenir, besmeleyi öğrenir, dini öğrenir, sevgiyi öğrenir, hürmeti öğrenir, kaşığın nasıl konulacağını öğrenir, yemeğe nasıl başlanacağını öğrenir ve sosyalleşmeyi, paylaşmayı öğrenirdi. Tekke de bunun öğrenildiği yerlerden önemlilerinden birisiydi. Yani camide ibadet sadece belki ama tekkede aynı zamanda oturma, kalkma, yemek yeme. Çünkü tekkenin bir yemek yeme adabı var, yemek kültürü var. Yani onların mesela öğrenildiği, insanların sosyalleştiği, birbirine katlanmayı öğrendiği. Çünkü orada bir de mücahede ve riyazet var. O mücahede ve riyazetle başkasına katlanmanın, başkasına hizmet etmenin, su getirmenin, hastaya bakmanın, efendime söyleyeyim ayakkabıları çevirmenin,
oturup kalkmanın, konuşmanın,
selam verip girmenin, evet. Girildiğinde hürmetle girip geri çıkarak dergahı terk etmenin adabını filan insanlar burada öğreniyor. Yani dışarıda efendim taşrada doğup büyümüş bir insan İstanbul'a veya şehre geldiğinde tekke adabıyla işte 3-5 sene haşir neşir olduğu zaman hakikaten medeni bir insan oluyor. Oturmayı kalkmayı bilen insan haline geliyor ve bunlarda tekkelerin çok önemli bir payı olmuş. Dolayısıyla bizim yani Orta Asya'dan göç edip Anadolu'ya gelmiş ve yerleşik düzene geçmeye başlamış olan Türk milletinin medenileşmesinde, şehirleşmesinde ve işte bu coğrafyayı yurt edinmesinde ben tekkelerin, zaviyelerin, dergahların çok önemli fonksiyonu olduğunu ifade etmek isterim. Tabi bugün de hala sizin ifade buyurduğunuz gibi mevcudiyetini sürdüren bu kurumların kapatılamadığına göre ve kapatılması da artık bundan sonra gerekmediğine göre bunların yanlışlarının önlenmesi, yani bunların müstakim olanlarının, doğru olanlarının desteklenmesi adına gerçekten bu meclis-i meşayih benzeri bir kurum bu. Artık doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı'na mı bağlı olur? Yoksa RTÜK gibi biraz daha yeri özerk bir sistemle mi olur? Bir kurumun kurulması ve özellikle de birkaç şeyin denetlenmesi gerekiyor. İnsan gücünü Bunların bildirmesi lazım devlete. Yani benim şu kadar bağlım var diye. Sonra ekonomik imkanlarını paylaşması lazım. Benim şu kadar gelirim var diye. Ve ticari iş yapmaması. Yani oranın bir ticarethane haline asla gelmemesi lazım. Yani tarikat dediğiniz, tekke dediğiniz şey insanların hayru hasenatıyla yürümeye devam etmeli. O tekkede çalışan insanlar finans üretecek şekilde ticaretle meşgul olmamalı. Eğer o olursa, çünkü ticaretin kendi kuralları var. O kuralları içinde olmazsa zaten batıyor.
Evet.
Kendi kuralları için olursa da bu sefer o işi yönetenleri hayır yapmaktan alıkoyabilir. Dolayısıyla orada bulunanlar insanlar profesyonelce o hayır işlerini yönetmeli ama oraya da akan bir hayrat ve sadaka, zekat şeyi olmalı. Ancak o şekilde yürüyebilir.
Hocam batıda malum kiliseler var. Kiliselerin belli bazı üyeleri var. Onların da
infakları var.
İnfakları ya da
teberruları var.
Teberruları aslında şeyden de düşüyor, vergiden de düşülüyor. Hmm. Dolayısıyla mesela Almanya'da niye çok ateist çıkıyor? Çünkü kiliseye vergi vermek istemiyorlar.
Hmm.
Şimdi dolayısıyla burada da böyle bir hani işin birazcık finansal modelini de düşünmek sanki gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bir şey kurdunuz, tarikat veya mevcut bir şey var. Tamam, belli bazı teberrülerle yürüyor ama oraya bağlılığını ifade edip ben buraya üyeyim diyen bir insanın aslında bir tarafından bir risk de alıyor. Yani İşte yarın bir gün farklı bir durum söz konusu olursa işte
bana ne sorarlar?
Bana ne sorarlar diye. Vergisini bu anlamda nasıl efendim
ödüyor mu ödemiyor?
Ödemiyor. Belki ondan da irtibatlandırmak icap edebilir. Çünkü son tahlilde sosyal bir fayda üretiyorsa bu tarikat ve tekke, ki o yüzden var zaten.
Evet.
Ve siz de oraya bağlıysanız, mensupsanız, oraya bir teberrü ödüyorsanız bunun belki vergiyle de irtibatının kurulması gerekecek ki öyle bir teşvik olsun.
Bence bütün bunları yapmak lazım. Yani insanlar hem nimetinden hem külfetinden istifade edecek şekilde bir sorumluluk üstlenirlerse bu daha da kolay olur. Belki sen o zaman daha da rahat yüreklilikle yapar mı? Yani ben vergimi de ödüyorum, yardımda da bulunuyorum şeklinde bir anlayış.
Hocam bunu şuradan da söylüyorum aslında. Evet. Modern sosyolojide boş zamanlar sosyolojisi diye bir kavram var.
Evet.
Şimdi boş zamanlar sosyolojisinde de üçüncü yerler diye bir yeni kavram ortaya çıktı. Şimdi iş var, ev var, bir de üçüncü yerler. İşte bu üçüncü yerler aslında sosyalleşmemizi sağlayan, topluma katılmamızı sağlayan, dolayısıyla beşeri sermayeyi oluşturan yerler diyorlar.
Şimdi güzel.
Son dönemde bu pandemide gördük, ev de kalktı ortadan. Çünkü iş eve taşındı, evi de kapsayacak şekilde aslında
oluştu.
Ciddi bir yer kaplamaya başladı insanların hayatında. Zaten modern kapitalizm iş odaklı. Dolayısıyla bu üçüncü yerler, ki belki ikinci yer bile olarak ifade edilebilir, aslında çok önem kazandı hocam. Yani bu noktada kafe olarak diye söylüyorlar ama kafeler ne kadar bu işi karşılayabilir? Aslında içerisinde edebiyen olduğu, dediğiniz gibi nezaketin,
yani insanların başkalarına faydalı olduğunu hissettiği şey, bu önemli olan bu. Yani insanları mutlu eden bu.
Gönüllülük yapabildiği.
Aynen, mutlu eden bu insanlar. Yani ben başkasına yararlı oluyorum, başkasına fayda sağlıyorum. Bu imkanı verecek bir ortam sunulabilecekse eğer, o hakikaten faydalı. Ama o verilemeyecekse, yani insanlar o zaman dedim kafeye gider, orada oturur, zaman öldürür.
Boş zaman, evet. Yani orada bir hakikaten bir fayda, yani bir tür, nasıl diyelim, kendi katkılarıyla ortaya bir şey koyduğunu da hissettirilmesi gerekiyor. Böyle mekanizmalar kurulması belki gerekiyor. Tam da tekke bunu sağlayabilecek bir ortam aslında.
Zaten tarih boyunca bunu yapmış zaten.
Evet.
Yani fonksiyon olarak, yani zaman zaman kendilerine arazi verilmiş. O arazide insan çalıştırmış. Oradan elde ettiği gelirlere de bir takım hayır hizmetleri görmüş. Veya işte kendine bir dükkan tahsis edilmiş. O dükkanın gelirleriyle
başka hizmetler. Mesela okçular tekkesi hocam, değil mi?
Mesela,
orada bir zanaat öğreniyor.
Evet.
Yani onun gelişmesine imkan
katkı sağlıyor.
Evet.
Sonra onun işte okçu olarak falan yerde hizmet görmez. Ya asker olmasını sağlıyor belki orada.
Evet.
Yani her birinin bir fonksiyonel tarafı var. O fonksiyonellikler gündeme gelmeli mutlaka. Yani sadece bir sportif faaliyet gibi olmamalı. Hayata katkısı olmalı. Geri dönüşümü olmalı. Ailesine, çocuklarına, çevresine, komisyona faydası olacak şekilde. Yani öyle planlanması gerekiyor. Biraz da bunu bir üst akıl, belki devlet eliyle üst akıl bunu planlayıp şu hizmetleri yapabilirsiniz diye ön alabilir, ön açabilir. Çünkü kuruluş dönemlerinde böyle olmuş. Yani Osmanlı'nın kuruluşunda üst akıl siz şuraya yerleşin, siz şurayı tutun, şuradan araziyi
işleyin. Ahiler var, Bacıyan var değil mi hocam?
Ahiyanurum, Bacıyanurum hepsi var. Efendim bir kısmı kervansaray hizmeti görmüş. Yani gelene geçene hizmet etmiş. Bir kısmı işte şehrin korunması ile ilgili hizmet görmüş. bir bakıma yani güvenlik hizmeti görmüş. Bir başkası da medenilik, şehirlik öğretmiş insanlara. Ama hepsi işin ucundan tutmuşlar. Mesela esnaf teşkilatı var. İşte fütüvvet teşkilatı dediğimiz ahilik teşkilatı var. O tamamen gençleri meslek sahibi kılmak ve orada aldıkları ustalık beraatıyla dükkan açıp hayata hazırlamak gibi hizmetler görmüşler. Bunların hepsinin bir tasavvufi ve tarikatla irtibatlı yanları var. Yani o bakımdan bizim devletimizi değerlendiren işte Paul Wittig denilen İngiliz tarihçi Osmanlı Derviş Devlet diyor. Osmanlı'ya bu ismi layık görüyor. Çünkü bakıyor Sultan Derviş, efendime söyleyeyim, medresenin başındaki derviş, tekkenin başındaki derviş, asker derviş, esnaf derviş, köylü derviş, bundan ancak Derviş Devlet ismi uygun olur bunlara diye düşünüyor.
Zaten tarikatlar da meşrep göre çıktığı tabii, için değil mi hocam? Yani tabii. Şimdi okçular, yani adam ok atmaya meraklı veya o hobi aslında onu yapmak istiyor.
Ona sen hattat olacaksın diye uğraşırsan başarılı
olmaz. Yani evet. Onu oraya yönlendiriyor. Evet. Hem kendisi aslında şakilesindeki, fıtratındaki o eğilimi bir anlamda güçlendirmiş oluyor. Hem de bir taraftan ahlakını hasene haline getirmiş
yani
oluyor.
Yani orada birileriyle beraber yaşamayı öğreniyor, evet. Katlanmayı öğreniyor.
Sosyalleşiyor.
Sosyalleşmeyi öğreniyor. Sevmeyi öğreniyor, sevilmeyi öğreniyor, takdir edilmeyi öğreniyor. Bunlar hepsinin insanın ihtiyacı bunlar. Yani evet. Değerli olduğunu hissetmesi insan önemli. Bunun ancak sosyal ortamda olur. Yani tek başına bulduğunuzda kim size değerli olduğunuzu hissettirecek? Hani bu bir ihtiyaç sen diyorlar ya şimdi. Değerli olduğunu hissetmek önemli bir işte evet. Gıdadır, besindir falan diye. Yani dolayısıyla bu ortamlar bunu sağlıyor.
Hocam Meclis-i Meşayih'le ilgili bir çalışmanız olduğunu da biliyoruz.
Evet.
Ondan da ufak bahsedip onun modern zamanda bu tür bir kuruma nasıl faydası olacağını da söyleyerek isterseniz
tamam efendim.
Tamamlayalım.
Şimdi efendim biz bu 2015 hain darbe teşebbüsünden sonraki süreçte yani Meclis-i Meşayih konusunu Diyanet'te de tartıştık. Yani böyle bir şeye ihtiyaç var bugün diye. Öyle oldu, ben İstanbul Müftülüğü'ne atandığımda tam da hazinenin üstüne denk gelmiş olduk. Meclis-i Meşayih'in çalışma defterleri arşiv olarak orada bulunuyordu. Benden önceki İstanbul Müftülüğü Mustafa Çağrıcı zamanında bunlar bir tasvip edilmiş. Rahim Bey zamanında da bir gömlek giydirilmiş bunlara, tasvirlere. Ama dijitale aktarılmamış. Yani dijital özet bilgiler çıkarılmamış. Biz de onu başlattık. Ve bu arada bunları yakından görme imkanımız olunca dedik ki ya bu Meclis-i Meşayih defterleri acaba Meclis-i Meşayih'in işlemesi ve bugüne taşınması konusunda bize bir imkan sunar mı? Ve o günün tarihini daha net kalın çizgilerle ortaya koymaya faydası olur mu diye bir düşünceyle bunun yayınlanması fikrini geliştirdik. Ve hamdolsun müftülükteyken başladığımız bu hizmeti Sabahattin Zahid Üniversitesi'nde tamamladık. Şey bitti şu anda, o defterin okunması, yazıya aktarılması, kontrol edilmesi şu anda sayfa düzeni bağlanıyor. Ve inşallah şeyden itibaren, Ocak ayından itibaren de Diyanet İşleri Başkanlığımıza yakışırdı bunu basmak. Başkan Bey'le de görüştük. Hocam yılbaşından sonra biz de bunları basabiliriz dedi.
Kaç cilt olacak hocam?
Sanıyorum 10-12 cilt civarında olacak.
Hay maşallah.
Yani 53 kadar defter var. Karar defteri diyorlar bunlara. Yani meclisin toplanıp kendisine müracaatla istenilen konularla ilgili görüşlerin yazıldığı, çizildiği ve altında imzalarının da bulunduğu üyelerin ve başkanların defterler bunlar. O bakımdan tarihi vesike olarak çok anlamlı ve önemli. Bunları böylece kamuoyuyla paylaşmış olacağız inşallah. Tabii ondan sonra bu evraktan, bu vesikalardan inşallah günümüzün çağdaş Meclis-i Meşayih'leri kurulursa oralara malzeme taşınmış olur diye düşünüyoruz.
Evet, aslında o malzemeyi de çok merak ediyoruz hocam. Nasıl? İnşallah. Belki intibalarınızı o konuda dinlemek de icap edebilir. İnşallah ya. İleriki programlarımızda
konuşuruz
buna
inşallah.
Fırsat buluruz diye ümit ediyoruz.
İnşallah.
Efendim, İrfan Gündemi'nde Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraberdik. Bir sonraki İrfan Gündemi'nde buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.